Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Haziran 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 11'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 11'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmeleri bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir diğer konuğumuz bugün gazeteci, editör Zeynep Karataş olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Programımızın son bölümünde bir başka konuğumuz olacak bizlerle birlikte. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Mercan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin haberi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi 67 yaşında hayatını kaybetti. Darbe yönetimi tarafından tutuklanan Mursi'nin duruşma sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı. Mursi'nin avukatı naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz dedi. Mısır halkının başı sağ olsun başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi kardeşimiz 5 yıldır cezaevi. Bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum. Emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Tarih onu idamla tehdit eden zalimleri asla unutmayacaktır dedi. Milliyet gazetesinin manşet haberi ise evlenmenin tam zamanı. Enflasyona endeksli konut kredisinin TÜFE'den 0.19 puan fazla olacak faizi. Enflasyon düşünce düşecek demiş gazete. Enflasyonun düşeceğini söyleyen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, enflasyona endeksli konut kredisini ilan etti. Kredide faiz oranı son TÜFE'ye aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Aydın örneğin gelecek ay enflasyon %12 oldu. Aylık %1'e geliyor. 0.19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı %1.19 olacak dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti fabrikayı götürdüler. Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık yüzünden kapısına kilit vurulan İstanbul Rami'deki Uzel traktör fabrikasını hurdacılar paramparça etti. Yağma için başka şehirlerden gelen bile var demiş gazete. Hemen yanda Mursi kardeşimiz şehit oldu başlığı var. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Mısır'da Müslüman kardeşler desteğiyle 2012'de cumhurbaşkanı seçilen Mursi, 6 yıl önce gerçekleşen darbe sonrası tutuklanmıştı. Darbenin ardından açılan davaları devam eden 67 yaşındaki Mursi, dün mahkemede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mursi'nin şehit olduğunu belirterek, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun" dedi. Sabah gazetesinin manşeti "O otelde ne konuştunuz? Şok görüntüler. İmamoğlu ve danışmanı düellodan 3 gün önce moderatör Küçük Kaya'yla aynı otelde. Konu soru alışverişi mi?" demiş Sabah gazetesi. Tarih 13 Haziran saat 12.19 moderatör İsmail Küçük Kaya Taksim'deki ünlü otele giriyor ve asansöre biniyor. Asansörde CHP adayı İmamoğlu'nun adamları karşılıyor. Tesadüfe bakın ki İmamoğlu da o gün moderatör İsmail Küçükkaya ile aynı otelde. Saat 11'de basın toplantısına geliyor. Toplantı saat 13'te bitiyor. Şimdi Türkiye şu soruyu merak ediyor. Tarafsız moderatör Küçükkaya saat 13'ten sonra İmamoğlu ile otelde buluştu mu? Yıldırım soruları istediği yalanıyla hedef saptıran CHP adayı asıl kendisi Küçükkaya'dan soruları alıp hazırlık mı yaptı diye sormuş Sabah gazetesi. Küfürbazları sandığa gömün. Hemen yandaki haberin başlığı, Başkan Erdoğan, Cihannuma kadim dostlar buluşmasında önemli mesajlar verdi. 23 Haziran CHP adayının bühtan ve iftira siyasetinin çöpe atıldığı gün olacak. 23 Haziran siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır. İstanbul'un anahtarını işin ehli olan Binali kardeşimize teslim edelim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aşağıdaki haberin başlığı ise Mursi'nin katili darbeci Sisi. Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit düştü. Sisi'nin 2013'te darbe ile yönetime el koymasından sonra Mursi tek kişilik hücrelerde tam bir izolasyona tabi tutulmuştu. Yeni Birlik gazetesinin sür manşet haberini aktaralım size. Mursi şehit oldu. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Mısır Devlet Televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mursi'nin avukatı Abdülmunim Abdülmaksud, "Mursi mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz" ifadelerini kullanırken, Mısır yönetimine yakın El Yevm Es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı. Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama en büyük oğlu Ahmet'ten geldi. Ahmet sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada babasını kaybetmiş olmanın acısını "babam, Allah'ın huzurunda buluşacağız" şeklinde ifade etti. Mısır İçişleri Bakanlığı darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti. Gıyabi cenaze namazı kılınacak başlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle bugün yurt genelinde merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak başlığı da var. Hemen Yeni Birlik gazetesinin manşetine bakalım. Hayali Sayıştay raporu, Yeni Birlik gazetesinin manşeti. Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan programda Sayıştay raporu tartışması yaşandı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 753 milyon lira zarara uğratıldığının, Sayıştay raporuyla tespit edildiğine ilişkin iddiasının raporda yer almadığı ve Sayıştay'ın 23 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasıyla bu iddiaları yalanladığı ortaya çıktı, diyor Yeni Birlik gazetesi. Türkiye gazetesi Mursi şehit düştü başlığını atmış. Mısır demokrasi kahramanının şüpheli ölümü, diyor Türkiye gazetesi. Darbeci Sisi Mursi'nin cenazesini kaçırıp olağanüstü hal ilan etti. Ülkesinin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi, 6 yıldır tutuklu yargılandığı mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonucu vefat etti. Ülkede alarm durumuna geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, dedi. Hemen üste manşet habere de bakalım. Görüntülü belgelerin bile üzerinde durulmadı, bu kadar basit mi, diyor Türkiye gazetesi. CHP adayının Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz, veri kopyalama ve valiye hakaretle ilgili soruları geçiştirmesi cevaptan sayıldı, demiş Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti İmamoğlu kreşi 531 lira. Akşam İmamoğlu'nun 11 tane vaat edip 1 tane yaptığı kreşi araştırdı. Anne çalışacak, geliri düşük olacak, üste aylık 531 lira ve kırtasiye parası ödeyecek. CHP adayı İmamoğlu Beylikdüzü'nde 37 vadinin sadece ikisini hayata geçirebildi. Onlardan biri de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adı verilen kreşti. Akşam dün o kreşi aradı. Sorumlu anne çalışacak, gelir düzeyi düşük olacak şartlarını sıraladıktan sonra ücret olarak aylık 531 lira artı kırtasiye masraflarını istedi, diyor Akşam gazetesi. Milat gazetesinin manşeti balon söndü. Televizyondaki tartışmaya CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı İmamoğlu'nun yalanları damga vurdu. Görüntülere rağmen valiye küfretmedim diyen CHP adayının tavrı kararsızların kafasını netleştirdi, demiş Milat gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin sür manşeti "Dünya böyle zulüm görmedi, Mursi'yi mahkeme salonunda öldürdü" başlığını atmış. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 5 yılı aşkın süredir tutulduğu Mısır zindanlarından getirildiği mahkeme salonunda dün şehadete yürüdü. 2357 gündür direniş destanını sürdüren Mursi, sağlık durumu çok kötü olmasına karşın duruşmalara zorla çıkarılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir darbeyle Mısır'ın başına geçen zalim Sisi bildiğiniz gibi 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum ve bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum. Emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu," diye konuştu. Büyük şehit başlığı atılmış. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avrupa Birliği ülkeleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Sisi'nin gerçekleştirdiği darbe sonrası özgürlüğü elinden alınan Mursi, 3 Temmuz 2013'ten bu yana cezaevinde tutuluyordu, demiş Yeni Şafak gazetesi. Manşet haberine de bakalım. Yıldırım çarptı başlığını taşıyor Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım televizyon tartışmasında hem CHP adayının yalanlarını tek tek ortaya çıkardı, hem de siyasi tecrübesi, birikimi, İstanbul üzerine projeleri, vaatleriyle baskın bir şekilde öne çıktı. CHP adayı İmamoğlu ise canlı yayında milletin gözüne baka baka yalanları arka arkaya sıraladı, birçok kritik soruyu da geçiştirdi, diyor Yeni Şafak gazetesi. Bugün son gazetemiz Star gazetesi olacak. Star gazetesinin sür manşeti Mısır'ın seçilmiş lideri Mursi Hakk'a yürüdü. Ülkesinin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi duruşma sırasında vefat etti. 3 Temmuz 2013'te Sisi darbesiyle görevinden uzaklaştırılan Mursi, onurlu ve dik duruşuyla İslam dünyasının hafızasında yer etti. Junta yönetiminin uzun yargılama süreciyle hapishanede zulmettiği Mursi, darbe sonrası ilk açıklamasında hakkı ve hukuku korumanın bedelini gerekirse hayatımla öderim ifadesini kullanmıştı diyor Star gazetesi. Hemen manşet haberine de bakalım. Operasyonu Sayıştay bozdu başlığı atılmış Star gazetesinin manşetine. CHP yalanlarını resmi veri gibi sunan İmamoğlu'nun canlı yayındaki kirli algı operasyonunu Sayıştay yalanladı. 2018 ve 2019'a yönelik rapor yok. Zarara ilişkin rakamlar da gerçek değil.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Enes Polat hattımızda bizi bekliyor. Enes Polat günaydın.
Günaydın Arzu Türk'ten.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki temasları devam ediyor. Erdoğan bugün yine İstanbul'da temaslarda bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Grup toplantısının başlangıç saati ise 13.30. Yine askerlik sistemini köklü değişiklikler getiren askerlik teklifinin görüşmelerine de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda devam edilecek. Gündemin bir diğer önemli başlığı ise Mısır'ın ilk seçimle seçilen gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi. Dün hayatını kaybetmişti. Mısır'daki mahkeme sırasında vicdan sahibi herkes tarafından Mursi'nin hem darbeyle indirilmesi hem de hapishanede zor şartlar altında tutulması büyük tepkilere neden olmuştu. İşte Mursi dün hayatını kaybetti. Bununla ilgili de yurt genelinde çeşitli protesto gösterileri düzenlenecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'deki 81 ilde merkezi camilerde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da Mursi için Ankara Hacı Bayram Camii'ndeki kılınacak olan gıyabi cenaze namazına katılacak. Bir gündemin bir başka önemli maddesi ise Paris Air Show'da Türkiye'nin deyim yerinde ise SEO ortaya koyduğu eserlerle hem Milli Muharip uçağımızın birebir prototipi dün tanıtılmıştı. İşte o büyük bir ilgi görmüştü. Ayrıca yine Atak, Hürkuş, Anka ve Gökbey yani genel maksat helikopterimizin Paris'teki Air Show'daki sergilenmesi devam ediyor. Biz de yine o sergiden, o fuardan gelen tepkileri aktarmaya devam edeceğiz gün içerisindeki yayınlarımızla. Ekonomide ise bugün TÜİK Sanayi Üretim Endeksini açıklayacak. Saat 10'da açıklanacak ve bunu da yine takip edeceğiz. Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye Fizika Olimpiyatlarında adeta esmişti. İşte bu birincileri kabul edecek Bakan Mustafa Varank. Evet, bir diğer önemli gündem maddesi ise devam eden FETÖ davaları olacak. Yine hem Genelkurmay Çatı davasını hem davasını takip ediyor olacağız. Yine Akıncı Üssü davası ve Jandarma Genel Komutanı davalarında yine takip ettiğimiz başlıklar arasında olacak. Başkent Ankara'da öne çıkan başlıkları aktardık.
Evet, Enes Polat teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Seste sanıyorum bir problemimiz var. Ama gündemin önemli maddelerini Enes Polat'tan öğrenmiş olduk. İyi çalışmalar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gündemde öne çıkan başlıkları, gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde, sür manşetlerinde dün gece saatlerinde aldığımız bir haber var aslında. Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'nin vefat ettiği, Hakk'a yürüdüğü yer alıyor gazete manşetlerinde, sür manşetlerinde. Nasıl değerlendireceksiniz? Mahkeme salonunda konuşmasını yaptıktan sonra fenalaştığı ve hayatını kaybettiği bilgisi var. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Evvela Allah'tan rahmet dileyelim. Mısır halkının başı sağ olsun. Allah sabır ve metanetlerini artırsın. Çünkü Mısır bu darbeyle beraber, 6 yıl önce gerçekleşen darbeyle beraber yeniden çıkmaz bir yola girdi. Bu darbelerde nasıl yargılamalar olduğunu, cezaevlerinde insanlara nasıl davranıldığını biz kendi tarihimizden de biliyoruz. Allah rahmet eylesin, Mursi kendi bildiği hakikat ve ilkeler istikametinde cezaevinde de mahkemelerde de davranmaya devam etti. Darbecilere teslim olmadı. Darbeciler de muhtemelen, tabi bunların hepsini kesin olarak bilmiyoruz. Zaman içerisinde bunlar ortaya çıkacaktır. Ama ailesiyle, avukatlarıyla, etrafıyla görüşmesine koydukları tahditten anlıyoruz ki zaten kalp hastalığı da var. İşte ilaçlarına koydukları tahditten, sınırlamalardan da anlıyoruz ki bu eziyetle, üzerinde kurdukları baskıyla idama gerek kalmadan öldürmek istemişler. Muvaffak oldular. Biz bunu nereden biliyoruz? Biz işte 27 Mayıs darbesinden sonra rahmetli Adnan Menderes'e yapılanlardan biliyoruz. Adnan Menderes'e yarım saatten fazla uyunmasına izin verilmeden hakaretler edilerek o darbecilerin birbirlerine devir teslim yapıldığı, üzerinde sigara söndürüldüğü, efendim yalan yanlış uydurma, akla hayale gelmeyecek davaların açıldığı, böylece milletin nezdindeki itibarını sarsılmaya çalışıldığını, idam edildikten sonra idam ipinin parasını bir sabah kapıyı çalarak ailesinden, eşinden istediklerini, çoluk çocuğunun okuduğu okullarda Adnan Menderes aleyhine film gösterileri yapıldığını, bunların hepsini biliyoruz. Yani bu darbe güzergahının nasıl bir hani sadece o kişiye değil topluma bir zindan hayatı yaşattığını biliyoruz. Bu tabii gerçekten çok acı verici, çok üzüntü verici. Arap Baharı diyebildiğimiz Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin demokrasiye yönelmesi karşısında Batı'nın ne kadar ikiyüzlü olduğunu bize gösteren, Batı'nın Arap ülkelerinde, yani demokrasiye yönelmiş ülkelerde demokrasinin son tahlilde kendilerinin ve İsrail'in aleyhine bir hava oluşturacağını görmek suretiyle demokrasi dışı yollara göz kırptığını, hatta onları tahrik ettiğini, onlarla işbirliği yaptığını, ya iç savaşların ya da Mısır'daki gibi darbelerin önünü açtığını, onlarla hatta işbirliği yaparak, tahrik ederek darbeleri yaptırdığını gördük. Darbeden sonra darbeyi yapan Mısır'daki generali kırmızı halılarla karşıladılar Avrupa Birliği ülkeleri. Yani herhangi bir gösteri sırasında su sıkıldığı için Türkiye'nin aleyhine açıklama yapan bu ülkeler Mısır'da 2013 Haziran sonunda başlayan katliamla 7000'in üzerinde insan öldürüldü. Yani 7000'in üzerinde. 13.000 küsür insan yaralandı. Yani o yaralıların durumu da ne oldu, onlarla ilgili darbe olduğu için sonra da doğru düzgün bilgimiz yok. Ne kadarı sakat kaldı, ne kadarı vefat etti bilmiyoruz. Bu katliamı yapan kişiyi çok uzun süre geçmeden bu demokrasi açıklamaları yapan Fransa, İtalya, Almanya kırmızı halılarla karşıladı. Yani herhangi bir ziyaret de değil Arzu Hanım. Yani öyle bir tören yaptılar ki Yani ne kadar iyi bir iş yaptınız darbe yaparak demek suretiyle. Bunu yapmak suretiyle aslında İslam ülkelerinde nasıl bir rejim görmek istediklerini de ortaya koydular. Yani çoğunluğun yönetmediği, darbecilerin veya otoriter tek parti yönetimlerinin olduğu, seçimlerin olmadığı, böylece Batı'yla anlaşmak durumunda olan, kendi milli menfaatlerini, bölgenin kardeş halklarının menfaatlerini düşünmek yerine İsrail'le anlaşmak suretiyle içerideki o rejimi ayakta tutan dar grubun menfaatlerini esas alan bir perspektif ortaya koydular. Halbuki işte tam da şikayet edilen, eleştirilen, güya onların temel prensipleri bakımından, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti prensiplerinden bakıldığında tam da eleştirilen şeyler bunlardı. Aslında Arzu Hanım, Mısır'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mesela içinde yine meclis kurma, efendim demokrasiye geçme gayretleri var. Daha o zamandan 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başında İngilizler, orayı işgalleri altında tutan İngilizler bunu düşünmüşler, tartışmışlar. Sureta o zaman da hani dışarıdan demokrasi, hürriyet falan diyorlar ama bakıyorlar ki burada gerçek anlamda bir meclis olursa, gerçek anlamda bir demokrasi olursa, gerçek anlamda bir seçim, hürriyet olursa bu kendi aleyhlerine olacak. Çünkü Mısır halkı İngilizler bizi ne iyi sömürüyor demeyecek. İngilizler bizi ne iyi yönetiyor demeyecek. Kendi kendini yönetmek isteyecek. O yüzden yani daha o zamandan bu demokrasi, hürriyet aleyhtarı bir yerde durmayı bu batılı ülkeler ne yazık ki başka halklar, başka ülkeler, bilhassa İslam ülkeleri olduğunda tercih etmiş durumdalar. Hı hı. Bir de bunun üstüne daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nı takiben aslında onun hazırlıklarının da daha öncelerden yapıldığını biliyoruz. İsrail'in ortaya çıkışı buradaki durumu Batı'nın Müslüman ülkeler söz konusu olduğunda hak, hukuk, demokrasi, hürriyet bunların tamamını bir yana bırakarak İsrail'le uyumlu olacak en kötü rejimi tercih ettiğini bütün İslam dünyasına yaşadığımız tarih bize gösterdi. Ne yazık ki çok acı, çok üzücü. Çünkü özellikle hani bizim gibi demokrasiye geçen Batı'yla iyi ilişkiler kurmak isteyen özellikle ülkeler için de çok acı. Çünkü biz de bunu gördük Arzu Hanım. Türkiye zaman zaman bunu konuşuyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili hayata geri dönünce çünkü Türkiye'nin demokrasi tarihi 19. yüzyılda başladı. Bir tek parti yönetimi yaşadık. Sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili hayata geçtik. Burada Batı'yla Sovyet Rusya'nın tehdidi karşısında bir güvenlik ittifakına girdik. NATO ittifakına. Ama NATO ittifakı Batı, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir tarım toplumu olma misyonu biçti. Türkiye ise rahmetli Adnan Menderes, Demokrat Parti'nin yöneticileri Türkiye'nin tarım toplumu olmasının yeterli olmadığını, Türkiye'nin sanayi toplumu olması gerektiğini düşündüler. O yüzden de ağır sanayi, demir çelik gibi büyük yatırımlara girişmek istediler. Ve tabii olarak ittifak kurduğumuz ülkelere, o zamanın işte dünya sistemini yönetenlere giderek kredi istediler. Kredinin yanı sıra işbirliği, ortaklık, teknoloji transferi istediler. Batı, Türkiye'nin kendisine biçilen bu tarım toplumu olmanın ötesine geçme arzusunu tasvip etmedi. Reaksiyon gösterdi. Bunun üzerine hani biz o zaman tam olarak belki anlayamadık. Yani herhalde imkanları yok vesaire falan diye düşündük. İşte bu imkanların olabileceği o zaman komşumuz olan NATO dolayısıyla da ilişkilerimizin bir düzen altına girdiği Sovyet Rusya'yla bir işbirliğine yöneldik. Bu işbirliğinin neticesinde işte demir çelik, alüminyum gibi büyük tesislerin kurulmasında bir yandan kredi aldık, diğer yandan da teknoloji aldık. İşte işbirliği yani oradan yetişmiş personel geldi, bizimkileri yetiştirdi vesaire. Fakat bu işbirliğine yönelmiş olan Adnan Menderes yani bugün Mısır'da yaşandığı gibi darbeyle devrildi. Hı hı. Bu darbeyi destekleyenlerin yine Batı olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyoruz. Darbeyi yapanlar hemen darbenin olduğu gece Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğine gittiler. Mali kaynak aldılar. her türlü desteği aldılar. Sonra darbecilerin içerisinde Arzu Hanım bir anlaşmazlık oldu. Bir grup, 14'ler diye bilinen bir grup tasfiye edildi. Evet. Diğer darbeciler tarafından. Bu 14'lerin idam edilmesini engelleyen o zamanki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye istasyon şefi Ruzi Nazar diye bilinen isimdi. Yani darbecilerle o kadar iç içe ki yani onların aralarındaki ihtilafı bile çözebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunun örneklerini daha sonra da gördük. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, nihayet 15 Temmuz'da. 15 Temmuz aslında zaman zaman yine konuşuyoruz Arzu Hanım. Bugün Mısır'a baktığımızda Mısır'da olup bitenlerle 15 Temmuz arasında çok yakın bir ilişki var. Hı hı. 2013'ün Mayıs ayında Gezi olaylarına başlayan süreç aynı dönemde Mısır'da da gerçekleşti. Mısır'daki süreç içerisinde işte Haziran ayının sonunda katliamlar, önce bir keskin nişancıların galiba 27'siydi, vurduğu 6 kişiyle başladı. Sonra da bir anda onların belki, yani kim olduğu da halihazırda bilinmiyor ilk başlatanların, ama neticede darbeciler 7000'in üzerinde insanı yani teker teker vurarak, öldürerek, hani askerler ellerinde hiç silah olmayan, gösteri yapan. Niye gösteri yapıyorlardı? Hatırlayalım. Demokratik bir şekilde seçilmiş cumhurbaşkanını, meclisi korumak için gösteri yapıyorlardı. Çünkü yine onlar da 1,5-2 yıl önce işte yıllardır süren o mübarek rejimini yine Tahrir Meydanı'nda çıkan bu Arap Baharı'nın etkisiyle çoğunluğun yönetmesini isteyen, hak ve hukuk isteyen göstericilerin sayesinde, onlar devrim olarak adlandırılıyor, mübareğin yıkılmasıyla seçim sürecinin sonucunda seçilen bu Mursi ve yeni oluşan rejimi korumak için meydanlara çıkmışlardı. Çünkü darbe istikametinde gayretler olduğunu gördük. Mursi de yani çok açık bir şekilde o zaman da karşıdaki darbecilerin gücünü görmüş olmasına rağmen şu lafı söylemişti. Biz mücadele edeceğiz. Devrimi, oylarımızı, şerefimizi koruyacağız. Evet, bizi öldürecekler. Ama çocuklarımız bize bizim babalarımız adamdı diyecek. Yani bu kadar net bir tanımlamayla mücadele yürütmüştü. Şimdi o mücadeleyi takiben, yani diyorum ya, yani bu nasıl olabilir? İnsan yani anlamakta zorluk çekiyor. Yani meydanlarda, televizyonlarda seyrettik. 7000 insanı askerler geldiler, öldürdüler. 13.000 küsur insanı yaraladılar. Darbe yaptılar ve Batı bu darbecileri destekledi. Seçilmiş cumhurbaşkanına, seçilmiş otoriteyi, partiyi, meclisi bir anda neredeyse bir de üstüne terörist ilan edecekler. Yani neden? Çünkü Mursi bugün mesela yine Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'de İsrail Yunanistan'la işbirliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapmayı tercih etti. Mursi bugün Kudüs'ü, Filistin'i konuşuyoruz. Mursi İsrail'deki çeteci rejimle işbirliği yapmak yerine Filistin halkıyla işbirliği yapmayı tercih etti. Evet. Filistinlileri destekledi. Şimdi ödediği Mursi'nin oradaki Mursi ile beraber Müslüman kardeşlerin, işte bu seçilen otoritenin ödediği bedel, yani bir yandan da hani içerideki demokratik rejimin yanı sıra Filistinlilere, Türkiye'ye verilen desteğin bedelidir. Yani bunu unutmayalım. Bu aynı zamanda şu bakımdan da önemli Arzu Hanım. Türkiye, biz Türkiye olarak bunu gözümüzün önünde seyrettik ve aslında daha önce tarihi tecrübelerimiz, biraz önce anlattığım 27 Mayıs tecrübesi zihnimizde canlı olmasına rağmen gördüğümüz bu hikaye, bu darbe süreci aslında Türkiye'de neler yapılmak istendiğini de bize bir kez daha hatırlattı. O yüzden Mısır'daki darbenin yarattığı tahribat aslında bizi hem Gezi olaylarında hem sonra 17-25 Aralık'ta ve nihayet 15 Temmuz darbe teşebbüsünde koruyan, uyandıran bir efekt etkisi yaptı. Yani onu gördüğümüz için Türkiye'deki insanlar Burada da onun benzeri bir darbe sürecinin hazırlanmak istendiğini gördüler. Ve hem gezi olayları sırasında, çünkü gezi olaylarının maksadı da içeride otoriteyi sarsarak bir darbe mekaniğini harekete geçirmekti. Tıpkı işte Mısır'da darbeciler de önce bir gösteri başlattılar Arzu Hanım. Sonra o gösteriyle beraber bu sefer devrimi korumak için sahalara, meydanlara çıkan aktörler bir başka meydanda, diğerleri başka meydanda, işte Rabia, Tahrir karşılaştırması oradan çıktı. Toplandılar ve neticede bunu gerekçe göstererek darbe süreci başlattılar. Gezi olaylarıyla yapılmak istenen de buydu. O başarılı olmayınca 17-25 Aralık'ta siyasi iktidarı dizayn etmeye yönelik bir gayret sarf edildi. O da başarılı olmayınca, seçimlerle de istedikleri neticeyi alamayınca 15 Temmuz'da Mısır'daki gibi bir darbe süreci gerçekleşti ve tıpkı onlar gibi acımasızca, o geceyi hatırlarsak 15 Temmuz gecesini, yani sivil insanlar katledildi. Yani üzerlerine tanklar sürüldü, efendim bizim devletimizi kuran, milli mücadelemizi veren millet meclisi bombalandı. Bunlar birbirinden farklı süreçler değildi. Darbeciler için de Arzu Hanım, yani öyle çok birbirinden farklı modeller yok. Yani 27 Mayıs'taki model Mısır'da da örnek oluşturdu. Evet. 15 Temmuz'da da yeniden örnek oluşturdu. 27 Mayısçılar da aslında bu mübareği daha önce Enver Sedat'ı, onun öncesinde Nasır'ı ortaya çıkaran işte Hür Subaylar diye bilinen darbeden etkilenmişlerdi. Yani 27 Mayısçılar da Mısır'daki darbeden etkilenmişlerdi. Evet. Mısır'daki darbe daha sonra 27 Mayıs'ın bir numunesi, örneği, emsali olmuştu. Ne yazık ki Mısır o dönemden bu yana, bakın 1950'de başlamış, şu an itibariyle 70 yıl. Hı hı. 70 yıldır darbe ve işte askeri rejim altında inliyor. Ve Mısır'ı bir de şununla korkutuyorlar Arzu Hanım. Bu da çok önemli. Eğer darbeye teslim olmaz, içeride mücadele ederseniz Mısır bölünür. Hı hı hı. Yani Mısır'ı işte yukarı Mısır, aşağı Mısır diye Akdeniz ve daha içerideki bölge ve Sina'yı ayırmak suretiyle üçe bölmeye yönelik bir tehdit senaryo da var. Mısır'daki insanlar, yani darbeye karşı çıkanlar, bir yandan da bunun yaratabileceği iç savaş korkusu içerisinde mücadelelerini yürütüyorlar. Yani bu Batı'nın şöyle bir dayattığı problem var. Ya bizim dediğimizi yapacaksınız ya da darbe veya İç savaş arasında, hani 40 satır mı 40 katır mı derler ya bizim halk arasında, bunlardan birini seçeceksiniz. Ne yazık ki Mısır hala hazırda Mursi'nin bu 6 yıllık eziyet sonucunda öldürülmesiyle bu paradoksun, bu dilemmanın içerisinde duruyor. Türkiye Mursi'nin vefatına en üst düzeyde tepki gösterdi. Bugün itibariyle, hı hı, hani belki siz de haberlerde vereceksiniz tekrar.
Evet.
Hani Diyanet İşleri Başkanı,
arkadaşımız aktardı, Enes Polat.
Evet, Diyanet İşleri Başkanımızın, başkanlığımızın açıklamasıyla şehirlerimizdeki büyük camilerde Mursi için gıyabi cenaze namazları kılınacak. Cenazesini ailesine bile vermiyorlar.
Evet.
Arzu Hanım. Yani ailesinin istediği yerde defnedilmesine izin vermiyorlar. Ve üstlük darbe rejimi içerisinde yeniden olağanüstü hal ilan ettiler.
Evet.
Yani bir yandan darbe var. Hani o artık neyden korkuyorlarsa bir daha bir olağanüstü hal ilan ettiler.
Sabaha karşı 5'te defnedildiği haberi de yine haber bültenlerinde yer aldı.
Doğrudur. Muhtemelen böyle bir işte artık rahmetli Menderes de hatırlanacaktır. İşte böyle bir şekilde defnedildi ve Türk siyasetinin, Türk demokrasisinin normalleşme süreçlerinin birisi de bu Menderes'in kabrinin bir törenle hani ailesinin de isteği doğrultusunda işte Vatan Caddesi'nin yanında yapılan anıt mezara defnedilmesiyle evet. gerçekleşti. Dolayısıyla artık Mursi'nin cenazesi, Mursi'nin mirası darbecilerin üzerinde ağır bir gölge olarak onları takip edecek. Hı hı. İnşallah Mısır'daki ahali de, Mısırlılar da yakın zaman içerisinde bu Karabasan'dan, bu Batı'nın, İsrail'in desteğiyle darbe yapan bu grubun tahakkümünden kurtularak hem içeride hürriyet ve hukukun hüküm sürdüğü hem de dışarıda Mısır halkının istediği istikamette bölgedeki bu sömürgeci güçlerin, işte onların bir taşeronu gibi davranan İsrail'in dışında haklı olanların yanında durabileceği bir hani hem bağımsızlığını kazanmış olacak hem de özgürlüğünü kazanmış olacak inşallah. Mursi'nin hani bundan sonraki tıpkı Türkiye'de Menderes'in olduğu gibi Mısır halkına yol göstereceğini söyleyebiliriz. Hatırlayalım, 15 Temmuz'da insanlar sokağa çıktığında Erdoğan'ın Mısır Menderes gibi olmasına izin vermeyeceğiz demişlerdi. Yani bu birçok insan sayıklayarak adeta böyle sokağa çıkmıştı. Çünkü bunlar insanların, milletlerin, toplumların mahşeri vicdanında büyük bir hani üzüntüye neden oluyor. Bu üzüntünün neticesinde insanlar 15 Temmuz'da darbeyi engellediler. Şununla tamamlayalım Arzu Hanım. 15 Temmuz darbesi başarılı olmadı ama başarılı olsaydı bugün itibariyle Türkiye'nin kaderi de Mısır'dakinden farklı olmayacaktı. Hı hı. Uydurma davalar, eziyetler, işkenceler, işte seçilmiş siyasi otoritelerin kendilerince beğenmedikleri elitlerin, kesimlerin yargılandığı, cezaevlerinde eziyetle öldürüldüğü bu Fethullahçı terör örgütünün tahakkümünde bir Türkiye ve aynı zamanda ne Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini savunmak için mücadele eden, ne Suriye'de Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saldırıyı engellemek için hareket yapabilen, ne Irak'ta hareket yapabilen, ne Kudüs'teki başkent, İsrail'in başkenti olması kararına karşı çıkabilen, ne Katar'ı boğmak isteyenlere engel olabilen bir Türkiye görecektik. İç çatışmaya yönelmiş veya işte bir kukla rejimle bugün işte Mısır'da bazı İslam ülkelerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in çıkarları istikametinde yürüyen bir Türkiye arzu ettiler. 15 Temmuz'daki şehitler, gaziler, onun için mücadele eden seçilmiş siyasi otorite, milletimiz buna mani oldu. Yani 15 Temmuz'un hani Mısır'a baktığımızda, Mursi'ye baktığımızda Türkiye'yi ne büyük bir felaketten kurtardığını bir kere daha anlıyoruz. Bu bakımdan da hani Mısır'da olup bitenlerin Türkiye'ye kendini savunmak için bir fırsat vermesi bakımından da çok kıymetli bir örnek teşkil ediyor. O bakımdan Mısır'ı takip etmekte fayda var. Ben tekrar Mursi'ye rahmet diliyorum. Mursi ile beraber o işte Rabia'da katledilen 7000 Mısırlı ya bu zaman zarfında cezaevlerinde eziyetle öldürülenlere, idam kararıyla öldürülenlere hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
Siz de biraz önce altını çizdiniz. Mısır'daki darbe yönetimi olağanüstü hal ilan etti. Belki de orada olabilecek halk olaylarından çekiniliyor. Bunun için böyle bir yola gidildi. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının bundan sonra bu olayın Mısır'a ve bölge ülkelere etkisi neler olabilir? Bir de onu soralım size.
Yani tabii Mısır için çok üzücü olacak. Şu anda ne yazık ki çok umutlu şeyler söyleyebileceğimiz bir uluslararası ortam veya Mısır içinde bir ortam yok. Tabii Allah'tan ümit kesilmez. Bölge ülkeleri içerisinde için de Mısır, biraz önce söylediğim gibi Mısır örneği veya Suriye'deki iç savaş örneği ya da Libya'daki iç savaş örneği Yani akılları sıra bu ülkeleri, bu halkları terbiye etme yöntemi onlar için. Yani dediğimizi yapmazsanız başınıza bunlar gelir. Dediğimizi yapmak da ne demek? İşte İsrail güvenlik içerisinde olacak. Filistinler ne olursa olsun, hatta Filistin halihazırdaki yerlerinden bile sürülecek. Anlaşıldığı kadarıyla Batı Şeria'yı ilhak
Evet.
edecekler. İşte Golan'ı ilhak ettiler. Ya yani bunları kabul edeceksiniz veya ya da o, yani bununla beraber diktatörlerin size çizdiği rejimleri kabul edeceksiniz. Aksi halde ya daha kötü diktatörlerle karşılaşırsınız ya da iç savaşla karşılaşırsınız. Aynı zamanda ülkeniz bölünür. Bu tehditlerle karşı karşıya İslam alemi, inşallah İslam alemi de bu bölgedeki Arap kardeşlerimiz de, diğer Müslüman kardeşlerimiz de bu Batı'nın İsrail eksenindeki dayatmasının karşısında teslim olmayarak hani bir yandan daha adil bir iç rejim kurarlar, diğer yandan da uluslararası işbirliğiyle bölgesel problemleri çözecek bir hamle içerisine girerler. Türkiye baştan beri bu istikamette gayret sarf ediyor. Türkiye'nin gayretleri halk nezdinde karşılık buluyor. Ne yazık ki rejimler Türkiye ile meşruiyetle halkla beraber olmak yerine İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber olmayı tercih ediyorlar. İnşallah bunun bir çıkmaz yol olduğunu onlar da görürler.
Peki hocam. Şimdi yaşadığımız bu olayı Muhammed Mursi'nin vefatını programımız içerisinde diğer konuklarımızla da konuşmaya devam edeceğiz. Size çok teşekkür ediyoruz
Sağ olun.
programımıza katıldığınız
Sağ
için.
olun.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Tansu Polatkan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Arzu Türkdoğan. Hoş bulduk. İyi yayınlar
Teşekkür
diliyorum.
ediyoruz, sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere bu kez basketbolla başlayalım. Basketbolda
Evet.
önemli gelişmeler var. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi oynanıyor. Nasıl
Gerçekten
değerlendireceksiniz?
son yılların en ilginç, en çekişmeli bir final serisi. 7 maçlık bir seri. Kimin ne zaman kazanacağı, kimin ne zaman kaybedeceği belli olmayan bir süreç yaşadık. Şimdi 5. maç oynandı hatırlayacaksınız dün akşam.
Evet.
86-76 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu yendi ve çarşamba günü Fenerbahçe'nin salonunda karşılaşmanın 6. mücadelesi olacak ve de tabii ki o maç Fenerbahçe kazanırsa 7. maça gidilecek. Anadolu Efes kazanırsa 4 maç kazandığı için şampiyon olacak ve Fenerbahçe'nin yanlış hatırlamıyorsam üst üste 4 yıl süren şampiyonluğunu noktalayacak. Gerçekten son yılların en çekişmeli final mücadelesi, final serisi oldu. Bu arada Datome'nin bir pozisyonda sakatlandığı ve hafıza kaybı yaşadığını izledik, gördük, duyduk. Ama hastaneden iyi haberler geldi. Anlık bir travmaydı herhalde. Geçiştirdi diye düşünüyorum. Gerçekten yarın akşam oynanacak karşılaşma belki de artık kırılma noktası olacak. Final
Evet.
serisinde Efes kazanırsa, Anadolu Efes kazanırsa şampiyon olacak. Fenerbahçe kazanırsa 7. maça gidilecek. basketbolda durumumuz böyle.
Evet.
Bu arada voleybolda var. Voleyboldan da söz etmekte fayda var. Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftası Ankara'da bugün başlayacak. Bugün milli takımımızın rakibi Belçika olacak. Brezilya, İtalya ve milli takımımızla Belçika'nın katıldığı bu mücadelede bugün Brezilya, İtalya, Türkiye, Belçika, yarın Belçika, Brezilya, Türkiye, İtalya ve Perşembe günü de Belçika, İtalya, Türkiye, Brezilya karşılaşmaları oynanacak. Evet. Gerçekten Haziran günleri yoğun spor olaylarıyla geçiyor. Bu arada erkekler voleybol takımımız da, milli takımımız da Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Altın Lig'de oynuyor. Dörtlü finalde oynuyor. Bu çok önemli. Ha tabii bu arada kadınlardan söz etmişken onların takım sporlarında da voleybolda çok başarılı olduğumuzu, işte Vakıfbank'la, Eczacıbaşı Vitra ile çok başarılı olduğumuzu biliyoruz. Bu tabii ki kadın milli takımımıza da yansıdı. Burada da onun karşılığını göreceğiz. Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde de erkek takımlarımız dörtlü finalde oynayacaklar. Cuma günü Estonya ile karşılaşacak A milli takımımız. Kazanırsa Hollanda-Belarus karşılaşmasının galibiyle de final oynayacak bu takımlarımıza başarı diliyoruz. Bizde. Bu arada yeni federasyon başkanı Nihat Özdemir'in bir takım yaklaşımları var. Kulüplerin borçlarından bahsediyor ve yapılandırma gerektiğini belirtiyor. Ve Bankalar Birliği ve de bankaların bu konuya sıcak baktığını ifade etti ve bu fikir birliği konumunda da kulüplerimiz o milyonları, milyarları bulan borçlarını yapılandıracaklar. Ama nasıl yapılandırılacak? Tekrar mı borçlanacaklar? Yahut da bilmiyorum, transfer yapmaktan vazgeçip kendi yağlarıyla mı kavrulacaklar? Yabancı sayısında azalma bu sezon söz konusu değil dedi Sayın Nihat Özdemir. Ancak işte gelecek sezonlar için Kulüpler Birliği ile bir görüşmemiz olabilir. Ona göre karar veririz ifadesinde bulundu. Hakemlerle ilgili özellikle Merkez Hakem Komitesi ve Tahkim Kurulu'nda yeni atamaların olacağını belirtti. Çünkü geçen sezon, yat biten sezonda hakemlerimiz çok eleştirilmişti. Bu arada VAR'a da dikkat çekti. Dünyanın en iyi VAR sistemi bizde diye bir iddiası var Sayın Nihat Özdemir'in. Bu konuda da önümüzdeki sene daha iyi olacağını, her şeyin daha gelişmiş olacağını özellikle vurguladı. Evet. Milli takımla ilgili Fatih Terim ve Lucescu'nun gençleştirme projesini Şenol Güneş devam ettirdi ve Şenol Güneş'in bu kadroyla 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde başarılı olacağını vurguladı. Tabii günümüzde en çok konuşulan olayların başında da transfer geliyor. Takımların transferleri söz konusu. Dün yasal olarak, resmi olarak transfer dönemi başladı. Yani artık futbolcuların imza atmaya başladığı bir dönem ki bu. Aslında futbolcular için ve takımlar için şanslı bir dönem şöyle ki 17 Haziran'da başlayan transfer 2 Eylül'e kadar devam edecek. Yani bir A takımına transfer olan futbolcu o takıma uyum sağlayamadığı zaman bir başka takıma transfer olma şansına sahip olacak. O dönem içindeki beklenen performansı veremezse. Bir de ikinci dönem var biliyorsunuz. O da Ocak'ta başlıyor. 4 Ocak, 31 Ocak arasında ki bu dönemde de işte yine takımlarında oynama şansı bulamayan futbolcular orada bir başka takıma gitme şansına sahip olacaklar. Tabi aslında geçen çok eski yıllarda bir futbolcu bir takımda 4 sene kalmak zorundaydı. Şimdi istediği zaman transfer yapabiliyor ki öyle ki bir sene içinde hem yaz transferi hem kış transferi hem tekrar yaz transferi yapabilen futbolcular var. Yani
ama böyle takıma alışmak da zor olur.
Zor
öyle
oluyor
değil
ama işte öyle futbolcular da oluyor zaman zaman, işte kulüplerle, takımlarla, teknik direktörlerle, arkadaşlarıyla bir takım anlaşmazlıklara düşerlerse. Bu arada ilginç bir not, Tenis Federasyonu'ndan tenis sporunun yurdun her tarafına erişilebilir bir duruma gelmesi için tenis ligi başlattılar. Dün başladı. Bu lig 5 gruptan oluşuyor. Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere 5 bölgede 66 takım ve 416 tenisçi mücadele edecek. Gerçekten yani Türkiye'ye tenis sporunun her tarafa yayılması açısından, sevilmesi açısından çok önemli.
Kaldı grup ki çok büyük bir ilgi var. Öyle
evet,
değil mi?
Evet, son zamanlarda çok büyük ilgi var. Hep yanlış tabii algılar vardı tenis sporuyla ilgili. 16 takım grup maçları sonunda 16 takım final grubuna kalacak. O 16-8-4 ve final olarak devam edecek. Bu arada 7 Ağustos'ta biliyorsunuz Ankara'da Galatasaray ile Akhisar Spor Süper Kupa finalini oynayacaklar. Birisi lig şampiyonu, diğeri kupa finalisti. Bunun dışında 14 Ağustos'ta bir büyük maç var ülkemizde, İstanbul'da Vodafone Park Stadında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu da UEFA'nın Süper Kupası olacak. Gerçekten keyifli günler yaşayacağız. Bu arada tabii yine futbol heyecanı devam ediyor. Bayanlar Dünya Kupası maçları var. Çok sıkı maçlar oluyor. İzliyorum. Gerçekten zaman zaman bu oyuncuların niye erkeklerle bir arada oynamadığını anlayamıyorum. Gerçekten.
Belki daha öyle bir kural mı var?
Vallahi bilmiyorum, öyle bir kural olacağını sanmıyorum.
Kadınlar ve erkeklerin bir arada oynamayacağı.
Öyle bir kural olacağını sanmıyorum. Çünkü kadın hakemlerimiz de var biliyorsunuz. Erkeklerin oynadığı maçta yardımcı hakem oluyorlar. Bazen maçın hakemi oluyorlar. Onun dışında Kupa Amerika var. Yani o Kupa Amerika'da da Avrupa'dan tanıdığımız birçok yıldız, işte Messi gibi, Neymar gibi, Türkiye'den tanıdığımız bazı yabancı futbolcular o kupa maçlarında oynuyorlar. Gerçekten böyle renkli bir Haziran ayı geçiriyoruz futbolla, sporla, çeşitli dallardaki branşlarla.
Evet, transfer deyince Mustafa Denizli İran'da büyük bir coşkuyla karşılanmış.
Mustafa Denizli
onu da
daha
size
önce de Tahran'da çalıştı. Evet. Biz hatta yıllar önce yine TRT Spor'da bir program yaparken, Metin Görenli futbol programı yaparken Mustafa Denizli'ye İran'dayken bağlanmış. Oradaki yaşamın, oradaki futbol anlayışın, oradaki takımının durumunu filan öğrenmiştik. Yabancı değil yani, hem İran evet, hem Mustafa Denizli birbirlerine çok yabancı değiller.
Az da değil, 4 yıllık bir sözleşme imzalamış.
Vallahi
sanırım.
4 yıl kalabileceğini sanmıyor. Hiçbir teknik direktör hiçbir yerde 4 yıl kalamıyor, uzun. Yani Allah sağlık versin, başarılı olsun tabii ki. Kalsın orada, çalışsın gayet güzel.
Peki, evet, gelişmeler böyle. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız diliyorum için. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleriyle İstanbul'un Anadolu yakasının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleriyle Sakarya'nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün öğlen saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 25. İstanbul parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 30. İzmir parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 30. Erzurum parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı. 24. Atina az bulutlu. 33. Bağdat sıcak. 44. Berlin parçalı bulutlu. 29. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı. 31. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı. 32. Londra az bulutlu. 23. Madrid sıcak. 36. Mekke sıcak. 44. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı. 27. New York gök gürültülü sağanak yağışlı. 30. Paris az bulutlu. 27. Pekin az bulutlu. 30. Roma parçalı bulutlu. 25. Saraybosna parçalı bulutlu. 25. Viyana az bulutlu. 26. Ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı. 27 derece.
Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordum. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum, demişti. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de, "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا
Sevgili dinleyicilerimiz, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile birlikte cezaevine giren Mısır'daki siyasetçilerden Muhammed el-Biltaci'nin kızının şehadeti üzerine kızına ithafen yazmış olduğu şiiri Dursun Ali Erzincanlı'nın sesinden dinlettik size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Zeynep Karataş. Zeynep Karataş, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sizinle Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi üzerine onu konuşacağız. Muhammed Mursi'nin göreve geliş sürecini, ardından bir darbeyle görevden uzaklaştırılmasını, hapsedilmesini ve hayatını kaybetmesini içeren o süreci konuşmak istiyoruz. İlk başa dönersek, Muhammed Mursi'yi göreve getiren, Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan o süreci bize anlatır mısınız?
Evet, öncelikle tabii ki Tunus'taki Arap Baharı'yla başladı. Aslında Tunus'ta başlayan Arap Baharı süreciyle Orta Doğu'da ve Afrika'da halkların bir şey yapabileceğine dair, yani tepkilerini rejimlere göstererek aslında bir şey elde edebileceğine dair bir umut oluştu. Bu tabii ki peyderpey Mısır'a da ulaştı çok geçmeden. Mısır tarihine bakıldığında Mısır gerçekten sürekli iç siyasi kargaşaların, sürekli ardı arda gelen işte darbelerin, onun beraberinde siyasi baskıların olduğu bir ülke. Dolayısıyla orada da böyle bir şey olması aslında diğer tipik bölgelerden, Tunus'tan, diğer mesela Suriye'den ve diğer bölgelerden aslında çok da farklı değildi. Bu noktada tabii ki o süreçte Tahrir Meydanı çok etkili oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı onun iktidarının devrilmesi gerektiğini açık bir şekilde talep etti halk. Ve gerçekten milyonların buluştuğu bir meydandı Tahrir Meydanı. Ve orada tabii ki en önemli istek de özgür, bağımsız, adil bir şekilde sandığın kurulması ve halkın talep ettiği, istediği kişilerin başa geçmesiydi. Tabii o dönemde Hüsnü Mübarek'in Tahrir Meydanı'na karşı daha fazla direnemediği ve bu anlamda biraz askerin de aldığı rolle beraber iktidarını bıraktığı hatırlanacaktır. Bu noktada tabii ki Tahrir'deki çok farklı kimliklerin olduğunu hatırlatmak gerekir. Liberalinden, demokratından, İhvanül Müslümin kanadından, Selefisinden birçok insan orada tek talep üzerine aslında anlaşmıştı. Daha sonrasında tabii ki bir seçim bekleniyordu ve bu seçim içinde taraflar kimin üzerinde nasıl bir anlaşma yapacaklarıyla alakalı bir süreç geçti. Ve İhvanül Müslümin kanadı aslında daha öncesinde bir Amerika'da akademisyen olan Muhammed Mursi'yi aday göstermek üzere seçime girdiler. Ve seçimde de aslında bir anlamda diğer tarafta da rejimin, eski rejimin aslında tipik karakterleri vardı. Muhammed Mursi aslında Tahrir'deki halkın sivil ve yani sivil bir şekilde devam etmesi gerektiği yönündeki kanaatini gösteren bir şekilde Mısır'ın ilk seçilmiş, meşru seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Şöyle tabii ki daha öncesinde seçim yapıldı. Bu ayrımı göstermek gerekir. Öncesinde belli bazı problemler yaşanmış. Mesela seçim yapılmaya çalışılmıştı. Ama bu anlamda gerçek anlamda şeffaf bir sandığın ilk defa kurulduğu bir sahneye şahitlik etti Mısır. Hı hı. Ve Muhammed Mursi cumhurbaşkanı olarak seçildi. Tabii çok zor bir süreç geçirdi. O süreçte siyasal anlamda sürekli zaten bölgede yaşanan kargaşa, kaos devam etti. Sisi aslında Sisi dediğimiz karakter o dönemde her ne kadar bir asker olarak Mursi'nin yanında görünüyor olsa da daha farklı planlarının olduğunu çok geçmeden gösterdi. Ve Mursi'nin henüz daha bir senesini doldurmuş ve gerçekten zor bir toplumla karşı karşıyaydı Mursi. Şimdi katılacaksınızdır. Bir sene henüz ve henüz devrim yeni yapılmış. Farklı kesimler, farklı talepler. Bu anlamda siyasi tecrübe de çok az. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü Mısır'da muhalefetin iktidar tecrübesi hiç olmamıştı.
Evet.
Dolayısıyla bütün bu problemler Mursi'nin boynuna adeta bırakılmak istendi. Ve bütün ya henüz bir fırsat verilmeden, çözüm bulma fırsatı verilmeden direkt işte bütün rejim, eski rejimin de bütün problemlerini adeta Mursi'nin üzerine yıkıp bir anlamda siyasi muhalefetin tekrar eski günlerine döndürmek ve rejimi kuvvetlendirmek üzere bir planın olduğu ortaya çıkıyor. Ve zaten ikinci Tahrir'in bu anlamda şimdi geriye dönük okuma yaptığımızda aslında bu amaçla çıkarıldığı da anlaşılıyor. Ve daha sonrasındaysa bir askeri darbe gerçekleştirildi. Bugün halihazırda rejimi elinde bulunduran Abdülfettah Sisi'nin Mursi'ye yaptığı darbe sonrası Mursi cezaevine, sadece Mursi değil binlerce ihvan üyesi ve aynı zamanda demokratlardan, solculardan, sadece ihvan olarak da kısıtlamamak lazım. O dönemde sivil yönetimi talep eden ve darbeye karşı çıkan hemen hemen her kitleden insan cezaevine alındı. Ve bu süreç tabii ki yani bir darbe süreci çok sancılı bir şekilde geçti. Ve bütün muhalif sesleri yok etme, cezaevinde sistematik şekilde işkence ve bu anlamda bunlar raporlara geçtiği için söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Çünkü mesela İngiliz parlamenterlerin cezaevindeki tutuklularla alakalı yaptıkları bir çalışma var. Yine insan hakları izleme örgütünün neden insanlar Mısır cezaevlerinde ölüyor şeklinde bir belgesel haber yaptıklarını, rapor hazırladıklarını ve orada da yapılan muamelenin çok ağır olduğunu, insanların cezaevinde tedaviden mahrum bırakıldığını ve adeta sistematik bir şekilde öldürüldüğünü söylüyor. Tabii bununla beraber bu süreç bunun dışında bir de intikam alma sürecine dönüştüğü de belli oluyor. Çünkü bir yandan hem bu sistematik öldürme biçimleri aynı zamanda da ihvan üyelerine karşı idamlar da söz konusu oldu. Hatırlayacağımız gibi geçmişte 6 ihvan üyesi gencin idamı da gündeme gelmişti. Bu noktada tabii yani Sisi bunlarla neyi planladı? Aslında bir anlamda kendi korkusunu da, çünkü bir korku vardı. Gerçek anlamda geçmişte yaşanan işte mesela Abdülnasır dönemi, Enver Sedat Mübarek dönemi, bu dönemleri iyi bilen bir asker kökenli, asker yani birinin bu korkuyla başa çıkması ve tekrar ikinci bir Tahrir'in ayaklanmanın olmaması için adeta baskının dozunu olabildiğince arttırdı. Tabii bu konuda Sisi'nin gördüğümüz kadarıyla uluslararası aktörlerden de ciddi bir destek aldığı görülüyor. Hem Körfez ülkeleri hem Amerika. Çünkü hatırlayacaksınız yani İngiltere'nin The Guardian gazetesi darbe için Mursi'ye yapılan darbe için ikinci devrim ifadesini kullandı. Ve daha sonrasında yine Amerikan menşeli yetkililerin yaptığı açıklamalara da baktığımızda biz bunu demokrasinin güçlenmesi olarak görüyoruz dendi. Yani seçimle gelmiş bir insanı seçimle götürebilme imkanınız varken darbe yöntemini tercih ediyorsunuz ve dünya size hiçbir şey demiyor. Bu tabii ki çok cesaretlendirdi gördüğümüz kadarıyla. Bu tabii ki aynı zamanda diğer bölgelerdeki işte Mısır, Suriye olaylarının da aslında yani iç savaş durumu da Sisi'nin elini güçlendirdi. Çünkü güvenlikçi politikalar işte bakın aslında bunların niyeti farklıydı. Gördüğünüz gibi bakın ülkeyi Suriye'ye çevirmek istiyorlar gibi bir propaganda yürüterek adeta cadı avına çıkarak İhvan üyesi olsun olmasın o dönemde kendisine karşı olan veya kendisine bir şekilde ironik bir şekilde bile karşı duruş gösteren herkesi bu yani çerçeve içerisinde cezalandırmaya kalktı. Ve bu süreç yani mesela Mursi'nin şehadeti beklenen bir şeydi bu şekilde değilse bile çünkü çok ağır bir şekilde hasta olduğu biliniyordu. Evet. Daha öncesinde yani hem oğlunun yaptığı açıklamalar var. Hı hı. Yine uluslararası örgütlerin yaptığı açıklamalar var. Bu anlamda tedavisinin yapılmadığı yönünde defalarca medyaya yansıyan haberler var. Ancak buna rağmen Sisi yönetimi her daim bu konuda bunu iç mesele olarak göstermeye çalıştı. Ve daha sonrasında Amerika'nın da desteğiyle ve diğer bölgesel anlamda kendisine aktör yani müttefik seçtiği aktörlerin de desteğiyle adeta bir terörle mücadele meselesine dönüştürdü. Ve siyasal bütün hareketleri yok etti Mısır'da. Ve zaten şu sürece baktığımızda da dünyadaki tepkilere baktığımızda da bir cumhurbaşkanı öyle veya böyle cezaevinde ağır işkenceler, ağır tedavi edilmemesi sebebiyle bu da bir işkencedir. Tedavi eğer ki hani sadece fiziki işkence değil, tedaviden yoksun bırakılmak da bir işkencedir. Bu şekilde mahkeme önünde ölüyor veya öldürülüyor.
Ve
dünyada çıkan seslere bakıyoruz. Üst düzey sesler yani yetkililer, yöneticiler düzeyindeki seslere inanılmaz cılız bir ses var. Neredeyse kör ve sağırı oynuyor dünya şu anda.
Kimler ne tepki gösterdi?
Kimler ne tepki gösterdi diye baktığımızda aslında başından beri bu süreçte Mısır halkının haklı demokratik taleplerini kabul etmiş, bu noktada desteğini esirgemeyen kişilerin tepki verdiğini görüyoruz. Bu konuda ilk tepki veren kişilerden, yöneticilerden biri de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hemen vefatını, şehadetini öğrenir öğrenmez bu konuda bir açıklama yaptı. Yine Libya yani meşru başkanından bir açıklama geldi. Ve o da daha aslında iddialar biliyorsunuz şimdi onlara da geçeceğiz. Farklı farklı iddialar var. İlk iddialardan bir tanesi de bu sistematik bir öldürme suikasttir dedi açıkça. Bu ilk defa bir yönetici tarafından ifade edilen bir şey oldu. Daha sonra Tunus'un eski başkanı Marzuki'nin bir açıklaması oldu El Cezire'ye. Gerçekten çok duygu dolu bir açıklamaydı. Hatta canlı yayında ağladı. Yani bu durumu bir katledildiğini söyledi. Ve gerçek anlamda aslında şu anda ne olduğunu tabii ki bilmek çok zor. Yani çünkü Mısır medyasından öğrendik biz bu haberi. Mısır resmi haber ajansı haberi duyurdu. Dolayısıyla bize aktarılan hiçbir şu anda görüntü yok elimizde. Yani 20-25 dakika konuşma yaptı. Söz hakkı isteyip konuşma yaptı. Daha sonrasında da baygınlık geçirdi. Ve zaten yorgunum dediği yani ben yorgunum dediği aktarılıyor. Şimdi bütün bunları gördüğümüzde aslında anladığımız Mısır medyası ya bunu yani iki iddia var ya bunu bir şekilde yani cezaevinde eğer ki ölmüş olsaydı ya da öldürmüş olsaydı bunu kendileri için kötü bir şekilde yansıyacağını düşündüler ve mahkemede şehit olması belki de hani işte herkesin göz önündeydi. Dolayısıyla biz bir şey yapmadık demek istemiş olabilirler. Bu tabii ki hani kendi eceliyle vefat ettiğini varsaymazsak söyleyeceğimiz şeyler. Tabii bunun dışında bir şey daha var. Yani bununla ne amaçlanmış olabilir eğer böyle bir suikast planlanmışsa? Bununla ilgili de ilginç iddialar var gerçekten. Ben yani özellikle Arap medyasında İhvan'a yakın, İhvan cemaatine yakın kişilerin yaptığı açıklamalara baktığımda İhvan'ın bir şiddet ortamına çekilmeye ve intikam alma sürecine başladı. Yani böyle bir intikam süreci yürütmeleri için de olmuş olabilir deniyor. Çünkü biliyorsunuz İhvan'ın terör listesine alınmasından bahsettik geçtiğimiz haftalarda. Ve bu Amerika'nın da desteklediği bir proje olarak önümüze çıktı. İhvan'ın aslında şöyle bir şey, yani bu böyle iddia edildi ama çok güçlü kanallar, mesela işte basın yoluyla şunu söylediler açıkça. Tamam, yani İhvan'ın ideolojisini beğenirsiniz beğenmezsiniz, bu ayrı bir şey. Yapılanma biçimini eleştirebilirsiniz, bu da ayrı bir şey. Ama bir terör örgütü demek için elimizde bilimsel anlamda da bir done yok. Yani çünkü bunlar şiddete bulaşmamışlar. Rabia Meydanı'nda Mursi'ye destek vermek için insanların çıktığı Rabia Meydanı'nda insanlar adeta toplu şekilde katledildi.
Evet.
Ama bunlar silah kullanmadılar. Yani eğer silah kullanmak isteselerdi, yani iki meydanı birbirine kırdırtmak isteyen, yani bir ikinci tahrirle Rabia Meydanı'nı birbirine kırdırtmak isteyen bir yani bakış açısını ters teptiler ve biz silaha hiçbir şekilde bulaşmayacağız dediler. Evet. Bu insanlar bu şekilde bir çizgideyken bunları terör olarak adlandırmak belki de yeterli bir şey olmamıştır. Yani ikna edici gelmemiştir ve İhvan'ı tamamen bu anlamda şiddetin içine, ortasına atıp, intikam alma sürecinin içine atıp aslında belki de cadı alanını daha da genişletmeyi planlıyor olabilirler. Yani rejim açısından baktığımızda. Bu tabii uluslararası aktörlerin de daha rahat elini daha rahatlaştıracak ve İhvan'ı daha kolay terör olarak tanımlayacaklardır belki de. Ama bunun dışında şöyle bir durum da var. Yani gerçekten mesela Mursi'nin şehadeti Mısır halkında travmatik bir şeye de sebep oldu. Yani rejim açısından baktığımızda. Yani bakın, hayal ettiğiniz şey eğer demokrasi ise, demokratik bir şekilde birini seçmekse bizimle başa çıkamazsınız. Gördüğünüz gibi böyle bir kişiyi de süreç içerisinde öldürebiliyoruz.
Evet.
Yani bu algıyı da aslında bir anlamda, eğer varsa, çünkü ikinci bir Arap Baharı'ndan bahsedildi hatırlayacaksınız. İşte Cezayir ve Sudan'la başlayan sürece. Dolayısıyla Sisi'nin aslında bundan korktuğunu da o dönemde anlıyorduk. Çünkü Mısır medyasının aldığı konumdan, yapılan açıklamalardan, hele mesela Beşir'in devrilmesinden, bunlardan ürkmüş ve halkını bu anlamda daha kısmak için, sıkmak için bir politik gerekçeye de ihtiyacı olabilirdi. Bu anlamda yani Mursi'nin şehadeti iki türlü okunabilir. Halkı daha fazla öfkelendirip kendi rejimini sarsabilecek bir durum var. Diğer yandan da tam tersi, halkın bu anlamda yani bunun bu tür, yani Mısır için demokrasinin bir ütopyadan ibaret olduğunu düşündürtebilir. Çıkan sonuca baktığımızda Mursi'nin şehadetinden henüz 24 saat geçti üzerinden. Ailesinin bütün ısrarlarına rağmen, yani ki ailesi hatırlarsanız hiçbir şekilde görüşememişti babası, yani Mursi ile.
Evet.
Ve hatta babalar günü için oğlunun yazdığı bir mesaj vardı Ahmet Mursi'nin. Seni bu dünyada görmek nasip olmadı babacığım. Öbür dünyada görüşmek üzere şeklinde. Ve yine Ramazan'da ailesinin yayınladığı bir beyanat vardı. Biz Mursi ailesi olarak Mursi'yi, babamızı, işte ya da eşimi görmek istiyorum. Yani bu hakkımızı bizden almayın şeklinde bir beyanatlar oldu. Buna rağmen hiçbir şekilde bu konuda bir imkan tanınmadı. Şimdi bunların hepsini göz önüne bulundurduğumuzda rejimin tavrını anlıyoruz zaten. Rejim 24 saat geçti ve aile tek sadece bir şey istedi. Yani dedi ki biz kendi köyümüzde aile mezarlığımıza gömmek istiyoruz babamızı.
Bu da kabul olmadı.
Bu da kabul edilmedi. Cesedini, cenazesini ailesine teslim etmediler.
Evet.
Hatta bu konuda yani en büyük şey, hani insanların çok şok geçirdiği bir şey olarak geliyor. Yani nasıl olabilir? Bir, sonuçta vefat etmiş. Eğer ki senin dahlin yoksa bu işin içinden. Yani tamam, artık siyasi tutukluydu ama artık vefat etmiş birinin bir tutukluluğu kalkar. Yani insanların gözünde de kalkar. Hı-hı. Vefat etmiş diye bakılır. Hı-hı. Ama bunu bile esirgedi. Ama zaten Mısır tarihine baktığımızda aslında Sisi'nin ikinci Abdülnasır rolüne üstlendiğini görüyoruz. Yani Abdülnasır dönemine baktığımızda yine İhvanül Müslimin'den mesela Hasan el-Benna'nın yine aynı şekilde yapıldığını görüyoruz. Mesela cenazesinin böyle apar topar ailesinden adeta toplumdan kaçırılarak defnedildiğini hatırlayacağız. Ve o dönemde de yine aynı benzer şekilde suikaste uğradı. Vücudunda kurşunlar var ve hastaneye götürülüyor. Hastanede elektrikleri kesiyorlar. Şimdi böyle bir tecrübesi olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar cesur olmalarını aslında tarihteki bu yani muhaliflerini acımasızca bastırma ve yani ölümlerine bile saygı duymama, ölüye bile saygı duymama şeklinde kurgulamış bir siyasal yapıdan bahsediyoruz. Sisi bugün tam da Abdülnasır'ın yaptığını tekrar ediyor ve bir siyasi, yani en kötü ihtimal bir siyasi figürü, yani toplumsal anlamda bir şekilde kabul görmüş bir siyasi figürü bu şekilde adeta vefatını da kendi için bir güvenlik meselesi haline getirerek sürdürmeye çalışıyor. Mısır İçişleri'nin yaptığı açıklamada zaten şöyleydi. Yani hemen vefatı duyurulur duyurulmaz ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak ve olağanüstü hal ilan edilecek şeklinde. Zaten bu görüntüleri de gördük. Bu görüntülerde de görünen ülkenin dört bir yanında ciddi bir şekilde askerler, polisler sokakta ve nöbet tutuyorlar şu anda. Olası bir yani toplumsal ayaklanmaya karşı. Bütün bunlar nereye evrilir? Yani toplumsal anlamda bunun gerçekten soruşturması yapılır mı? Çok imkan vermiyorum. Yani buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü yani uluslararası şu anki verilen tepkilere baktığımızda bir karşı propagandanın başladığını görüyoruz. Yani daha henüz cesedi soğumamış bir insan akabinde hemen hem dışarıdan hem Arap medyasından hem dış medyadan aslında İhvan'ın ne kadar tehlikeli bir örgüt olması üzerinden ki Mursi aslında bir İhvan'ın yöneticisi değildi.
Evet.
Yani bunu da kaçırıyorlar yani mesela Muhammed Bedi İhvan'ın yöneticisiydi, lideriydi ama Muhammed Mursi İhvan'ın aday gösterdiği biriydi sadece. Peki. Buna bile tahammül edilmediğini ve bu anlamda da hem dışarıdan hem yani Mısır içinden İhvan'ı karalamak ve aslında işte İhvan Mursi'nin işte kadınlarla ilgili olumsuz şeyler söylediği şeklinde ki Mursi bir din adamı değildi, bir akademisyen, bir bilim adamıydı.
Evet.
Bu tür konulara da hiç girmedi. Bu konular tamamen aslında tartışılan konular Esher şeyhlerinin, bugün Sisi'nin yanında duran Esher şeyhlerinin günlük fıkhi magazinel mevzular olduğunu ve bugün de devam ettiğini söylemek lazım. Yani bunları Mursi ile bağdaştırıp ölümünden mutluluk duyan insanların uluslararası ciddi gazetecilerin olduğunu görüyoruz. Peki. Ve bunlar aslında Mursi'ye çok ya yani bu şehadetinden uluslararası anlamda ciddi bir şekilde incelemenin çıkmayacağını göstergesi olarak görüyorum.
Peki çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Katıldığınız için. Sağ olun. Gazeteci, editör Zeynep Karataş konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda bir diğer bir konuğumuzla, yeni bir konuğumuzla birlikteyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Mercan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Programımıza. Teşekkürler. İyi yayınlar.
Evet, aslında konumuz belli. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 67 yaşında hayatını kaybetti dün mahkeme salonunda. Onunla ilgili konuşuyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Şimdi Muhammed Mursi'nin bir göreve giriş süreci, bir de darbeyle görevden uzaklaştırılma süreci var. O süreci konuşarak başlayalım. Darbe nasıl oldu? Darbeye giden süreç ve Mursi'nin azledilmesi nasıl gerçekleşti? Bunu sorarak başlayayım.
Öncelikle Mısır Devlet Başkanı, aslında meşruluğu açısından baktığımızda hala devlet başkanlığını yürüten Muhammed Mursi'ye rahmet diliyorum. Hem sevenlerine hem Mısır halkına, ailesine de başsağlığı diliyorum. Ve bu süreçten önemli derslerin çıkarılmasını hem mensubu olmuş olduğu hareket açısından hem de ülkesinin mensupları açısından bu süreçten ciddi dersler çıkarmalarını temenni ediyorum. Muhammed Mursi zor zamanlarda yaşadı. Zor zamanlar yaşadı ve gerçekten zor zamanlarda da ruhunu teslim etti. Hayatını kaybetti, inandığı davası ölçüsünde. Şunu ifade etmek lazım. Her zaman mütevazı bir lider olarak hayatını devam ettirdi. Samimi tebessümü ve vakur duruşu o dava ehli birisi olduğunu zaten göstermekteydi. Hazırlıksız bir şekilde aslında başkan oldu. Kendisi bile bilmiyordu başkan adayı olacağını. Hareketin içerisinde o dönemde farklı isimler aday gösterilmişti. En önemli adaylardan biri Hayrat-ı Şatır'dı. Fakat Mısır İçişleri Bakanlığı'nın adaylığını kabul etmemesi nedeniyle Hürriyet ve Adalet Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla Müslüman kardeşler tarafından süreçte aday oldu ve birdenbire kendisini Cumhurbaşkanı olarak buldu ve bütün dünyanın gündemine de Mısır Devlet Başkanı olarak girdi. Ve şunu ifade etmek lazım. Mursi hem Müslüman kardeşler bir mensup olarak Müslüman kardeşler teşkilatının kendi tarihinin hem de Mısır'ın modern tarihinin en zor sorumluluğunu üstlendi. Çünkü devrim gerçekleşmişti, beklentiler had safhadaydı, ülkenin yeniden toparlanması, bir demokratikleşme sürecine girmesi gerekiyordu. Ve böyle bir dönemde taşın altına elini koyan ve asıl sorunlarla, problemlerle yüzleşen ve nihayetinde de yine zor bir şekilde darbe sonrasındaki süreçte de zorluklara maruz kalarak hayatını kaybeden, azledilmiş bir lider olarak zindanda ciddi manada sıkıntıya maruz kalıp haksız bir mahkemede de adaletsizliğe karşı sessiz bir aslında haykırışla hayatını teslim etti ve önemli mesajlar verdi. Darbeye giden süreçte aslında çok ciddi manada manipülasyonların, uluslararası manipülasyonların olduğu aşikardı. Çünkü Mayıs-Haziran süreçleri, 2013 Mayıs-Haziran süreçleri sadece Mısır açısından değil, aslında İslam dünyasında belirli dinamikler açısından önemli bir süreçti. Çünkü baktığımızda Bangladeş Dakka'daki Şahbek olayları, Mısır'daki Temerrud olayları, Mursi'ye karşı yapılan Temerrud olayları ve Türkiye'deki Gezi Parkı olayları benzer söylemlerle, benzer motivasyonlarla, benzer kitlelerin katılmış olduğu ve benzer amacı hedef alan bir silsileydi. Bir zincir içerisinde cereyan etmekteydi. Tam da Temerrud'un bir uzantısı olarak Mursi öncelikli olarak Mısır halkı nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldı ve sonrasında da askere yönelik aslında ciddi manada alan açılmış oldu. Burada şey çok önemliydi. Mısır ordusu devrim sürecinde aslında demokrasiden yana bir tavır almadı. Mısır ordusu sadece devam eden süreçte mübareğin yanında yer almadı ve aslında rolünü beklemiş oldu ve sonrasında ilerleyen süreçlerde de yapılan darbeyle beraber tekrar eski kodlarına döndü, aslına rücu etti ve ülkedeki yönetimi tekrar ele geçirdi. Yani Mısır'ın yeni bir sürece girmesinin önünü de böylece engellemiş oldu. Çünkü Mısır ordusu dediğimiz Mısır'ın en büyük ekonomisi. Evet. Ekonominin %55-60'ını kontrol eden bir yapıya sahip. Hatta literatürde bazı kimseler Mısır'ın en büyük holdingi olarak tanımlarlar. Ve bu da doğal olarak halkın manipülasyonunda ya da kitlelerin Mursi'ye karşı mobilizasyonunda ordunun elini kuvvetlendiren en önemli faktörlerden bir tanesiydi ki ordunun yüz binlerce istihdam sağladığı işçiden bahsedebiliriz Mısır'da. Ve doğal olarak onları işle, maaşla veya farklı şeylerle motive ederek Mursi'ye karşı gösterilere dahil olma noktasında insanları sokağa çağırdı. Ve böylece kendi müdahalesinin de önünü açmış oldu. Muhammed Mursi demokratikleşme sürecinde doğal olarak Mısır'ı belli bir yere taşımak istedi ve ilk adımlarına baktığımızda anayasa yapım süreci ya da yurt dışı ziyaretleri hep ülkenin yeni bir dinamizme kavuşması ve aynı zamanda dış politikasında daha derli toplu, daha tutarlı, daha şahsiyetli bir dış politika inşasını içermekteydi. Afrika'ya yönelik açılımı, İslam dünyasına yeni bir perspektifle bakması, Çin'le kurduğu ilk irtibatlar, Latin Amerika ziyareti ki Brezilya'ya mesela bir ziyaret gerçekleştirmişti, Latin Amerika açılımı, Avrupa'da İtalya vesaire gibi daha farklı ana akım Avrupa ülkelerinden ziyade diğerleriyle yakınlaşmaya çalışması Mısır'ın önünü açacak daha düzgün ve anlaşılır ve açılım merkezli bir politika amacını beraberinde taşımaktaydı. Fakat gerek sürecin içerisindeki bazı stratejik hatalar ve aynı zamanda hem uluslararası hem de Mısır derin devletinin, Mısır eski rejiminin yapılanması ve onların baskıları doğal olarak Mursi'nin elini günden güne yoran veya günden güne kısıtlayan bir husus olarak karşımıza durdu. Ve 30 Haziran'a geldiğimizde zaten Abdülfettah Es-Sisi aslında bir kurtarıcı olarak gelen Mısır ordusunu dönüştürmesi beklenen ve Mursi'nin de çok fazla güvenmiş olduğu ki bazı uyarılara rağmen ona güvenini tazeleyen ve büyük beklentiler olan kişi tam da Mısır ordusunun yapması gereken bir tavrı gerçekleştirerek bir ultimatum verdi ve hükümete 3 gün içerisinde ya olayları sonuçlandırmasını ya da ordunun gereğini yapacağını bildirdi. Evet. Bu anlamda Mursi'nin yaklaşık 2 saat, 1,5-2 saat süren bir konuşması vardı hatta o son konuşması. Ve orada ciddi mesajlar vermişti ama bu mesajlar Mısır halkını evlerine döndürmeye yeterli olmadı. Ve 3 Temmuz akşamında da Abdülfettah Es-Sisi Selefi Nur Partisi'nin liderini arkasına alarak İhvan'dan kopan yine Mısır Cumhurbaşkanlığı'na aday olan ve seçimlerde yarışan Abdülmunim Ebu'l-Futuh'u arkasına alarak, Ezher Şeyhi'ni arkasına alarak, Kıpti Patriği'ni arkasına alarak bunlar şu açıdan önemli. Yani Mursi o kadar yalnızlaştırıldı ki, Mursi yalnızlaştırılırken bu sadece uluslararası toplumun ikiyüzlülüğü üzerinden gitmedi. Aynı zamanda Sisi Mısır içerisinde devrimi destekleyen bütün grupları da arkasına alaraktan bu darbeyi gerçekleştirdi. Ve asıl zaten Mısır'da devrimi gerçekleştiren gruplar en büyük hatayı burada yaptı. İhvan'la olan kişisel hesaplaşmalarını Mursi iktidarı üzerinden darbeye destek vererek gerçekleştirdiler. Ve beklentileri şuydu. Sisi gelecek, Mursi'nin tırnak içinde yönetemediği bu duruma son verecek veya kötü yönetimi sonlandıracak ve sonrasında sivil siyasete durumu teslim edecek, yönetimi teslim edecek. Ama konuştuğumuz ülke Mısır ve 1952'den beri zaten askerin otoriter bir mantıkla yönettiği bir ülkeden bahsediyoruz ve bu rüya, aslında bu romantik beklenti elbette gerçekleşmedi ve sonrasında Sisi hemen hemen bir yıl sonrasında seçimlere giderek zaten iktidarını tamamen pekiştirdi ve yeni anayasa değişikliği süreciyle beraber bugün Mısır'da 2030'lara kadar uzanacak bir sürecinde kapılarını açarak o Orta Doğu'daki tipik otoriter yönetimin temellerini atmış oldu.
Peki şimdi o zaman görevden azledilmesine kadar getirdik. Peki darbe sonrası o yargılama süreci, haksız yargılama süreci ne biraz bize değerlendirirseniz neler söylersiniz ve bundan sonra neler olabilir?
Şurası çok önemli. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Muhammed Mursi darbe sürecini hiçbir zaman tasvip etmedi. Ve mahkemede dahi hakime şu şekilde ben senin cumhurbaşkanınım şeklinde ifade etti. Ve o kendi meşruiyetini halk tarafından seçilmiş olmasını Mısır'ın en meşru seçimlerinde seçilmiş cumhurbaşkanı olmasını her daim vurguladı. Ve bu anlamda korunaklı bir istirahatgahta uzak bir ülkede korunaklı bir istirahatgahta dinlenmeye çekilmeyi veya sürgüne gönderilmeyi de reddetti. Mısır zindanlarında ölümü tercih etti, davasını devam ettirme ve bu anlamda kendinden sonraki nesillere bir mesaj verme noktasında. Bu anlamda çok önemli Mursi'nin bu tercihi. Çünkü başka yerlerde başka örneklerle karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda Mursi'nin bu tercihi kendi hayatından, kendi hayatı pahasına ve yine ihvan mensuplarının önemli bir kesimin hayatı pahasına yapılan bu tercih bir dava mensubu olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Doğal olarak her darbe yönetiminde yapacağı gibi azledilmiş olan lider doğal olarak birçok suçlamayla karşı karşıya bırakılacaktı. Ve Cumhurbaşkanı'nın da suçlanabileceği en kolay husus elbette casusluk, ülkenin sırlarını dışarıya aktarma suçu. Bu bağlamda da Katar'a ve İran'a Cumhurbaşkanlığını, Mısır'ın sırlarını ifşa noktasında veya oraya yönelik casusluk yapma noktasında ciddi şekilde suçlamalara maruz bırakıldı. Ama işin garibi şudur ki Temmuz ayının da artık 6. senesini dolduracağımız bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süre zarfında hala Mısır makamları, Mısır adli makamları Mursi'nin önüne sağlam bir delil koyamadılar. Yani gerçekten böyle bir olayın olmadığının, tamamen manipülasyondan, tamamen bir baskı sonrasında ortaya çıkmış olmasının en önemli göstergesi zaten budur. Tam da bu haksız yargılamaya karşı Mursi bütün dünyaya mesaj verme hususunda o tavrını muhafaza etti, korudu ve asla ve kat'a da geri adım atmamaya gayret etti. Ve yine ölümü de aslında çok büyük bir mesaj oldu. Mahkeme salonunda haksız yargılamaya karşı belki de gerçek adalet sahibinin kim olduğunu, gerçek hakimin kim olduğunu gösterecek şekilde, yani düzmece bir mahkemenin kararına fırsat bırakmadan ruhunu teslim ederek aslında tüm dünyaya da bu minvalde önemli bir mesaj verdi. Ve bu şu açıdan çok önemli, yani bu süreç haksız yargılama sürecinde tüm dünyanın sessizliği aslında, özellikle batılı demokrasilerin sessizliği bize de çok önemli mesajlar veriyor. Ve şunu gösteriyor, Orta Doğu'da ya da Afrika'da batı için asıl olan şey orada sağlam bir demokrasinin, tıpkı kendilerinde olduğu gibi kurumsallaşmış bir demokrasinin inşası falan değildir. Burada asıl mesele oradaki rejimlerle kurmuş oldukları ilişkidir. Eğer o ilişki kendi çıkarları doğrultusunda kuruluyorsa orada demokrasinin olup olmamasının çok bir önemi yok ki Mursi'nin zaten yargılanma sürecine baktığımızda Mursi haksız göstermeye çalışılması ya da Müslüman kardeşlerin başta Amerika Birleşik Devletleri'nin de teşvikiyle beraber bir terör örgütü olarak tanımlanmaya çalışılması, ki zaten bu haksızlığın, haksız yargılamanın ve ikiyüzlülüğün en önemli göstergesi diyebiliriz.
Peki Mursi'nin ölümünden nasıl dersler çıkarılabilir? Özellikle İhvan bundan sonra ne yapmalı ya da Mısır siyasetinde bu olay bir değişime kapı aralar mı?
Mursi dediğim gibi 2012 ile beraber aslında hayatımıza girdi. Ve bu 2012'den hayatını kaybettiği 2019'a kadar 7 yıllık sürecinde ders alınması gereken gerçekten çok önemli mesajlar verdi. Burada Mursi'yi aslında 3 dönem üzerinden de incelememiz gerekiyor. Birincisi, Hürriyet Adalet Partisi Genel Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, yani aday olduğu süreci de kapsayan Mısır siyasetini tanıma süreci ve Mısır siyasetiyle tanışma süreci. İkincisi, 1 yıllık Mısır Cumhurbaşkanlığı süreci ve sonrasında da azledilmiş bir cumhurbaşkanı olarak 6 yıl boyunca haksız bir yargılama sürecine karşı vermiş olduğu direniş süreci. Burada iktidar sürecine özellikle odaklandığımızda çok geniş bir yelpazede gerek Mısır siyasetinin, Mısır'daki siyasal grupların, ki başta Müslüman kardeşler olmak üzere ve onun dışında bütün aslında hem İslam dünyasındaki hem de dünya genelindeki hem muhalif grupların hem de iktidardakilerin ders çıkarması gereken çok önemli hususlar var. Bunlardan birincisi, adalet sarsıldığında, adalet mekanizması sarsıldığında ne tür sorunların ortaya çıkabileceğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi bu. Ya da işte güven mekanizması ya da doğru yerde durmanın, doğru stratejileri takip edebilmenin en önemli uzantılarından bir tanesi bu. Muhammed Mursi'yi iktidar sürecinde yıpratan en önemli hususlardan bir tanesi, ki en fazla manipüle edilen zaten mesele de buydu. İktidara geldiği andan itibaren 100 gün içerisinde 5 tane temel başlıkta iyileştirmeler yapacağına dair sözüydü. 100 gün sözü olarak, 100 gün vaadi olarak bu kabul deklare edilmişti. Bunlar elektrik, güvenlik, trafik, temizlik ve ekmek olmak üzere 5 tane Mısır'ın, başta Kahir olmak üzere Mısır'ın hem iktisadi hem siyasal hem de toplumsal anlamda en temel sorunlarıydı. Ve bazı muhalif gazeteler, bizim eskiden gazetelerin kuponları olurdu, kupon köşeleri sağ üst köşede ya da sağ alt köşede. Evet. Tam da kupon köşesi diyebileceğimiz bir yerde Mursimeter dedikleri Mursimetre yaptılar. Hı hı. Ve yüzden geriye saymaya başladılar. 99, 95, 80, 70, 50. Hı. Ve her gün ilerledikçe Mursi hakkında olumsuz bir propagandayı da pekiştirdiler. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam sözlerini gerçekleştiremeyecek. Bakın 50 gün geçti hala hiçbir şey yapamadı diye. Medyanın güçlü olması, özellikle hala eski rejim tarafından destekleniyor olması, doğal olarak halk nezdinde Mursi'nin itibarını sarsan en önemli hususlardan bir tanesiydi. Bu aslında bir strateji hatasıydı. Evet. Yine Abdülfettah Essisi'nin Muhammed Tantavi'nin yerine atandığında bir kurtarıcı olarak düşünmesi ve tamamen orduyu artık sadece güvenlik noktasına kilitleyeceği, hapsedeceği ve sivil siyasetin ülkeyi yöneteceği noktasında beklenti aslında yine Mısır siyasal hayatının, Mısır siyasal sisteminin kendi gerçekliğinden uzak bir beklentiydi. Bunlar bizim ders çıkarmamız gereken çok önemli hadiseler. Özellikle Müslüman kardeşlerin, bugünkü mensuplarının bu iktidar sürecinden çok sağlam dersler çıkarması, doğru yere, doğru makama, doğru kişinin tayin edilmesinin ya da kısa süredeki çok radikal değişimlerin mümkün olmayacağının, o siyasal sistemin kendi dinamiklerinin ciddi manada bazı bariyerleri, bazı bagajları içerdiği ve öyle dönüşümlerin, değişimlerin birdenbire olmayacağının, ancak tedrici şekilde gerçekleşeceğinin ortaya çıkmasının anlaşılması noktasında çok önemli. 2014'te Tunus'ta bir saha araştırması kapsamında bulunduğumda Raşid El Gannouchi ile de bir röportaj gerçekleştirmiştik. Hı hı. Ve ona Tunus devriminin diğerlerinden farklılığının ne olduğunu ya da Tunus devrimini özetlemesi gerekirse neyle özetlemesi gerektiğini sorduğumda kendisi şu cevabı vermişti bana. Tunus devrimini eğer bir kelimeyle özetleyeceksek bu konsensustur. Toplumun farklı kesimlerini bir araya alma, içermeyle alakalı. Ve biz şuna çok dikkat ettik. Mısır'daki kardeşlerimizin, Müslüman kardeşleri kastediyordu, yaptığı hatayı yapmamaya gayret ettik. Çünkü burada Müslüman kardeşler çok hızlı bir şekilde hareket ettiler ve süreç içerisinde de cemaat ve iktidar, cemaat ve siyaset arasındaki ayrımı net bir şekilde ayrıştıramadılar ve bu da toplumun öteki kesimlerine, özellikle ihvan karşıtı eski rejim mensuplarına karşı ciddi manipülasyon alanı açmış oldu ve evet, bunu kullandılar. İşte burada Müslüman kardeşlerin bundan sonraki süreçte yapması gereken şey, kendi tarihindeki kırılma noktalarındaki belirli olayları aslında yeniden inceleyerek, yeniden oradan dersler çıkartarak bir toparlanma sürecine girmiş olması. Ki Müslüman kardeşler veya Mısır siyasal hayatı açısından baktığımızda Muhammed Mursi'nin bu şehadeti, bu Mısır haksızca ve baskı altındaki haksız Mısır mahkemelerinde yargılanması sonucu hayatını kaybetmesi Mısır tarihinde ilk değil. İlk haksız ölüm değil ve öngörümüz şudur ki son da olmayacak. Hasan el-Benna haksız bir şekilde bir suikaste kurban gitti. Hastanede saatlerce seddi üzerinde bekletildi. Mısır doktorlarına müdahale etme imkanı tanınmadı. Evet. Yine Müslüman kardeşlerin önde gelen birçok lideri haksız şekilde zindanlarda hayatını kaybetti ya da idam edildi. Ama ihvan bütün sıkıntılardan hep kendini toparlayabildi. Ve bugün gelinen noktada bu olaydan yine ciddi derslerin çıkarılması, Mısır siyasal sisteminde ne tür adımlar atılarak yeni bir sürecin başlanması gerektiği noktasında Mursi'nin bu kendi canını feda etmiş olduğu bu davanın sürekliliği noktasında önemli adımlar atmaları, önemli yeni stratejiler belirlenmesi ve yine belirli bir noktada siyasal sistemin veya Mısır toplumunun kendi gerçekliğine dönmesi gerekiyor. Diğer sorunuza gelirsek, yani bu olay Mısır siyasetinde bir değişime kapı aralar mı? Bunu açıkçası önümüzdeki günler belirleyecek. Çünkü şurası bir hakikat. Mısır'da Sisi darbeyi gerçekleştirirken İhvan haricindeki neredeyse bütün Mısır'ın toplumsal gruplarını, siyasal gruplarını yanına alarak bu darbeyi gerçekleştirdi ve kendisine aslında ciddi manada bir meşruiyet alanı oluşturdu. Ama bugün geldiğimiz noktada Sisi yeniden bir otoriter sistemi, hatta şunu açıkça ifade edebiliriz ki Enver Sedat'ın ya da Mübareğin inşa ettiği sistemden daha katı bir otoriterizmi, otoriteryan yönetimi bugün Mısır'da inşa etmekte. Ama bölgedeki gelişmeler, Arap devrimleri sonrası, Arap ayaklanmaları sonrasında oluşan statüko ve yine süreç içerisinde Batı'ya karşı ortaya çıkan yeni meydan okumalar, Rusya, Çin, Türkiye vesaire farklı dinamiklere hesaba kattığımızda bu meydan okumalar tam da Sisi'nin elini kuvvetlendirici bir rolde oynuyor. Elini de kuvvetlendiriyor. Neden? Çünkü Batı bu anlamda Sisi'ye daha fazla alan açıyor, daha fazla imkan tanıyor ve oradaki kuvvetlendirilen otoriteryan yönetimi, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi tamamen de Batı'ya teşne, Batı'ya angaje olmuş, entegre olmuş yapıların vermiş olduğu iktisadi destekle beraber orada korunaklı bir sistem oluşturmaya çalışıyor. İşte böyle bir zaman içerisinde şu an Mısır'daki diğer toplumsal yapıların, artık bunun bir siyasal ideolojiden ziyade Mısır'ın demokrasi mücadelesi çerçevesinde düşünüp bir araya gelerek, tıpkı 25 Ocak devriminde, 25 Ocak 2011'de olduğu gibi yeni bir devrim gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinin yollarını arayarak gitmesi gerekiyor. Bu anlamda bir konsensusun, birliğin sağlanması gerekiyor. Ama başka bir dezavantajlı durum olarak da şunu vurgulamamız gerekiyor. Bugün Mısır'ın nüfusu çok genç bir nüfus. 110 milyona yaklaşan bir nüfustan bahsediyoruz ülkede. Ama bu ülke açısından değerlendirdiğimizde de nüfusun %65'i 29 yaş altı. Yani artık 6 yıl üzerinden darbe geçmiş bir süreçten bahsediyoruz. Ve özellikle yeni eğitim hayatına başlayan ya da üniversite aşamasına yeni gelmiş çocukların zihninde devrime, 25 Ocak devrimine ya da Mursi yönetimine ya da o ilk seçilmiş, meşru yolla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmaya dair hafızalar artık taze değil. Çünkü Sisi yönetimi yeni bir endoktrinasyon yöntemiyle beraber doğal olarak okullardaki eğitim aracıyla veya medya propagandalarıyla ya da sosyal medya aracılığıyla veya diziler, sinemalar veya televizyon aracılığıyla halkı başka bir şekilde yeniden motive etmeye çalışıyor. Ve bu da Mısır toplumunun, Mısır siyasal sisteminin önündeki en büyük engel olarak bunu nitelendirebiliriz. Bu açıdan Mısır'daki bugün Sisi karşıtı gruplara çok daha büyük bir görev düşmekte. Mursi'nin vefatı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesi Mısır'da gerçekten yeni bir şeye, açılıma, yeni bir değişime kapı aralayabilir. Ki zaten Sisi bundan korktuğu için dün olağanüstü talimat vererek güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarttı. Tamamen sivil gruplar, mobil gruplarla beraber karşıt propaganda, karşıt gösterileri engellemek adına ya da cenazenin işte sadece aile mensuplarının katılacağı bir şekilde çok gizli bir şekilde defnedilecek olması. Çünkü bu cenazenin bir siyasi amaca dönmesinden ciddi manada çekiniyor. Fakat bu bir yanıyla işlerken, yani bir taraftan o devrimi gerçekleştirebilecek, Mursisi'ye karşı meydan okuyabilecek bir kitle varken, öte taraftan da arkadan Sisi'nin yeni bir nesil oluşturduğunu, nesil yetiştirdiğini de unutmamak gerekiyor. Bu yönüyle Mısır'daki muhalif gruplara, Mısır'daki siyasal Sisi karşıtı gruplara tam da bu noktada çok önemli bir işlev düşüyor. Eğer ki Sisi'nin meşruiyetini yakın gelecekte sarsamazlarsa, belki de bu Mısır'da, ki bir uzantısı olarak da Orta Doğu'da, otoriteryanizmin, otoriter sistemlerin çok daha kemiklenerek, çok daha derinleşerek ilerleyeceği, belki 20-30 yıllık başka bir sürecin de kapısını aralayabilir.
Yani bölgeye de etkisi bu olabilir.
Tabii
size
ki.
Göre.
Çünkü Mısır kurucu iradeye sahip bir ülke. Mısır Orta Doğu'da hem siyasi, hem toplumsal, hem ideolojik anlamda çok önemli etkileri olan bir ülke. Ve Mısır'daki bir değişim sadece Mısır değildir. Mısır'daki değişim aynı zamanda bütün bölgeyi kapsayacak bir değişimdir. Neden? asıl Arap ayaklanmaları, Arap devrimleri Zeynel Abidin Bin Ali gittikten sonra değil. 25 Ocak 2011'de Mısır'da halk sokağa ciddi manada döküldükten ve Mısır devrimi gerçekleştikten sonra gerçekleşti. Aynı şekilde eğer Mısır'da bir sistem tersine dönerse bu aynı zamanda diğer Orta Doğu ülkelerinde de sistemin tersine döneceğinin en önemli göstergesidir.
Peki, evet, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Hüseyin Mercan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.